İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhabalar. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve Kemal Uyanar da çok teşekkür ederiz dinleyicimiz ve destekçimiz. Bugün bir konuğumuz var. Daha önceden de duyurusunu yapmaya çalışmıştık. Yücel, sen istersen takdim eder misin?
Tabii ki. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı bugün bizimle. Kendisiyle Marmara Denizi'nin son durumunu konuşacağız. Özellikle bu müsilajı konuşacağız. Başından beri hem suyun altında hem suyun üstünde yakından takip eden bir akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı. Hoş geldiniz Mustafa Hocam. Nasılsınız?
Günaydın. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim.
Hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Sizinle olmakta. İlk soruyu ben sorayım isterseniz. Yani yakından takip etmeye çalışıyoruz sizin bütün hem görüntülü hem de sözlü olarak verdiğiniz mülakatları falan ve biraz da doğrusunu isterseniz kaygıyla takip ediyoruz. Dün özellikle de Diken'de yer alan, internet gazetesinde yer alan bu deniz dibindeki süngerlerin fotoğrafları ve özellikle de süngerlerin hepsinin öldüğünü söylemiştiniz. Bir de Independent Türkçe'de çıkan bir mülakatta dibe çöken müsilaj için bir an önce önlem alınmalı diyordunuz. Her ikisini de birazcık öncelikle son haberlerden bu ikisinden bahsedelim mi birazcık?
Tabii ki. Şöyle sevgili Ömer Bey, müsilajı biz birazcık yanlış anladık ve yanlış tarafından tuttuk gidiyoruz gibi geliyor bana. Müsilajı son 1,5 aydır filan gündemimize aldık. Halbuki müsilaj 7 aydır var. Kasım ayından beri ben sayısını unuttuğum kadar çok uyarı yaptım. Sayısını unuttuğum kadar çok basına konuştum, anlatmaya çalıştım. Müsilaj geliyor, aman tedbir alalım diye. Hatta 1,5 sene öncesinden uyarılar yaptım. Yani dünyadan örnekler verdim. İki kıta arasında Atlas Okyanusu'nda Sargassum denizi diye bir yer var. Ve Sargassum bitkisine bağlı olarak orada deniz kayboluyor. Nedeni nehirlerden taşınan azot fosfor yükü. Onun nedeni ne? Kirlilik. Aman bakın Marmara Denizi'nde biz kirliliği artırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir müsilaj belasıyla karşı karşıya kalacağız. İdare, balıkçılar buna hazır mı diye defalarca mesajlar attım, uyardım, açıklama yaptım. Ama biz aklı gözünde olan bir topluluğuz. Akıl gözümüzü kullanmak yerine hep gördüklerimizin üstünden hareket ediyoruz. Ne zaman ki müsilaj büyük kümeler halinde su yüzeyine çıkmaya başladı, körfezleri, dar koyları kapladı, limanları, marinaları, balıkçı barınaklarını kapladı. O zaman dedik eyvah müsilaj var ve ondan sonra takibe başladık. Fakat ne yanlış takip ettik? Şöyle sık sık haberler çıkmaya başladı. İzmit Körfezi'nde oluşan müsilaj Marmara'nın tamamına yayılma tehdidi içerisinde. Değil, böyle değil. Yani müsilaj suyun altında 0'dan 30 metreye kadar derinlikte Kasım ayından beri var. Rüzgara, akıntıya bağlı olarak koy ve körfezlerde barınaklarda toplanan müsilaj, müsilajın binde biri bile değil. Son aşaması, parçalanma aşaması artık bir kısmı parçalanmaya başlamış, yüzeye çıkmış. Dolayısıyla biz onları gördüğümüz zaman hareketlenmiş olduk. Esas tehlike suyun altında. Çünkü mütilaj dediğimiz olay, suyun altını düşünün şimdi, sıfır yüzeyden 30 metre derinliğe kadar yüzlerce top tül düşünün. Arka arkaya açılmış, bu suyun altında siz ilerliyorsunuz, girdiniz suyun altında. Bir yere gidemiyorsunuz, bir yeri göremiyorsunuz. Labirentte dolaşır gibi sürekli o müsilaj kümelerinin arasında dolaşıyorsunuz. Sonra onlar bir örtü gibi yavaş yavaş ağırlaşarak çöküyor denizin dibine ve denizin tabanında yer yer 3 santimden başlayıp 10 santime ulaşan bir kalınlığa ulaşıyor. Biz buna false benthos diyoruz. Yani aldatıcı, yalancı bir deniz tabanı oluşuyor. Halbuki denizin tabanı canlı bir yer. Yaşıyor burası. Yüzlerce, binlerce organizma var burada. O deniz tabanında, denizin kumunun içerisinde, çamurun içinde, kayalık yüzeylerde, kaya yüzeylerinde organizmalar var. Ve bunların bir kısmı hareketsiz, çoğunluğu hatta hareketsiz. Kim gibi? Süngerler gibi, kim gibi, mercanlar gibi. Şimdi bunların üstünü örtmeye başladı şeyden itibaren. Özellikle Nisan ayından itibaren yoğunlaştıkça. Mayıs'ın ortalarında sünger topluluklarında 0 ila 30 metre derinliklerdeki sünger topluluklarından bahsediyorum. Gözlemim oraya ait çünkü. %50 civarında ölüm vardı. Bir hafta sonra bu %70'i aştı ve geçen hafta itibariyle daldığım ve gözlemlediğim topluluklardan tamamının öldüğünü üzülerek gördüm.
Bu ne yani, demek? Tamamının öldüğü, hepsinin öldüğü ne anlama gelir? Yani nasıl geri gelir, geri gelebilir mi filan? Birazcık hüzünlü de olsa bunları da paylaşır mısınız bizimle?
Geri gelebilir, geri gelir ama hemen yarın gelmez. Gelmeye başladığında da o eski haline bir yılda ulaşmaz. Yani uzun zamana ihtiyacımız var. Sünger toplulukları, mercan toplulukları, bunlar suyu süzüyorlar. Suyun içerisindeki plankton dediğimiz, çoğunluğunu gözümüzle görmediğimiz organizmalarla besleniyorlar. Yani şu anda müsilaja neden olan organizmaları azaltacak olan topluluklar bunlar aslında. Evet. Bunların ölmesi demek deniz suyunun daha az temizlenmesi demek. Bunların ölmesi demek denizdeki besin zincirinin uzun dönemli olarak hasar alması demek. Zarar görmesi demek. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha hissedeceğiz. Aynen gibi Ömer Bey, yani evet. İklim başladı, iklim değişikliğine hepimiz bir yerinden tuttuk. Bu indirgemeli bilim yaklaşımı çok tehlikeli bir yaklaşım. Hepimiz bir yerinden tuttuk. Tarımcı sadece kuraklığa odaklandı. Balıkçı sadece balıklara odaklandı. Halk sağlıkçılar sadece sağlık tarafına odaklandı. Büyük resmi göremedik. İşte bakın şu anda yani iklim değişikliği müsilaj da dahil olmak üzere dünyada ne çok olaya neden olmaya başladı. Şimdi bu da öyle. Evet, müsilaj bu böyle kalmayacak. Evet, bu müsilaj bir şekilde azalacak ama önümüzdeki yıllarda daha sık karşımıza çıkacak. Geldiğinde daha uzun kalacak ve besin zincirindeki denizdeki besin ağında daha kalıcı etkilere sahip olacak.
Evet. Ben bir de şeyi de sormak istiyordum. Yani Çevre Bakanı'nın çeşitli açıklamaları, Çevre ve Altyapı Bakanı, yani Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın müsilajın tehlikeli atık olmadığını ya da toksik özellik taşımadığını söyleyen işte metreküp veriyor, bilmem 2166,5 metreküp müsilaj temizlendi diye açıklamaları oldu. İşte çeşitli tesislere para cezası kesildiğini söyledi. Hatta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi niyeti yaptı filan dedi ve bakanlar ve yetkililer illere göre toplanan müsilaj miktarını açıkladılar ama esas itibariyle bu meselenin bir sizin biraz önce sözünü ettiğiniz gibi bütünsel bir yaklaşımı içeren bir açıklamasına rastlamadık. Bu konuda bir şeyler söylemek mümkün mü?
Tabii. Şimdi müsilajın tehlikeli atık olmadığı doğrudur. Müsilaj organik içerikli bir salgıdır. Fitoplankton dediğimiz denizdeki bitkiciklerin, mikroskopik bitkilerin, bitki gruplarının deniz şartlarında meydana gelen değişime tepki olarak saldıkları organik bir salgıdır. Çoğunluğu polisakkaritlerden oluşur. Toksin değildir, doğrudur. Bunlar doğru. Ancak müsilaj, tekrar altını çiziyorum, müsilaj suyun yüzeyinde gördüğümüz köpükler değil, suyun yüzeyinde birikmiş olan şimdi toplamaya çalıştığımız parçacıklar değil. Onlar müsilajın son aşaması ve parçalanma aşaması. Ölen organizmalar mikroorganizmalar tarafından parçalanıyor. O parçalanma esnasında da bir kısmı yüzeye çıkıyor ve yüzeyde birikiyor. Bu değil müsilaj. Peki yapılan bu temizlik çalışmaları, yüzeyden temizleme çalışmaları müsilajı ortadan kaldırır mı? Hayır. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü toplam müsilajın binde birisi bile değil. Hayal edin şöyle, işte uydu görüntüleri eskiden çok ulaşılabilir değildi. Şimdi hepimizin ulaşabildiği, ücretsiz olarak internetten bulup indirip analiz yapabildiğimiz şeyler. Şimdi onlara baktığımız zaman 11.350 kilometre karelik Marmara Denizi'nde kaç kilometre kare alan kapladığını görebiliriz, hesap edebiliriz. Çok basit hesaplar bunlar. Evet. Bu hesaplara baktığımızda binde birlik bir alanı bile oluşturmuyor. Peki bunlar toplanmalı mı? İlk zamanlarda ben bunların toplanmaması gerektiği yönünde açıklamalar yaptım. Nedeni şuydu, daha başka alanlara müsilajı yaymayalım. Müsilaj kümelerini gidemediği yerlere de biz rüzgar vasıtasıyla topluyoruz diye taşımayalım. Çünkü köpük formunda bu köpüğü nasıl toplayacağız? Toplama başarımız da çok düşük zaten. Lakin bilim veriyle çalışır. Daha sonraki günlerde izlemeye devam ettim bunları ve müsilaj kümesi olan yerlerde ölçümler yaptım. Olmayan yerlerle birlikte. Bu yüzeyi kaplayan müsilajın aslında parçalanma sonucunda suyun içerisindeki azotu artırdığını gördük. Ve buna bağlı olarak da o zaman dedik bunların toplanması lazım. Çünkü bir geri beslemeye neden oluyor. Yani müsilajı üreten fitoplankton grupları suyun içerisindeki azotu, fosforu kullanıp ürüyorlar, çoğalıyorlar. Tam oradaki bitecek müsilaj oluşumu duracak zannederken yukarıdan müsilajın parçalanmasıyla azot takviyesi yapılarak bir geri beslemeye neden oluyor. Faydadan hali değil. Bunları toplamamız şu anda mantıklı. Ama müsilaj mücadelesi bu değil. Müsilaj bizim 40 yıldır Marmara Denizi'ni yanlış yönetmemizden ortaya çıkan bir sonuç. Biz şu anda sonuçla uğraşıyoruz. Sonucun etkilerini yakıcı şekilde yaşıyoruz. Sonucu görmemek istiyorsak sebepleri ortadan kaldırmamız lazım. 40 yıldır Marmara Denizi'ni bir atık çukuru gibi kullandık. Yani bütün atıklarımızı, evsel atıklarımızı, endüstriyel atıklarımızı, tarımsal atıklarımızı hepsini denize boca ettik. Halen bugün resmi veriler yok elimizde. Açık veriler üstünden konuşuyorum ben. Bu açık veri kaynaklarına göre en iyi olasılıkla %50'si hiç arıtılmadan bütün evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların en iyi ihtimalle %50'si arıtılarak gidiyor Marmara Denizi'ne. Bir kalan %50'si arıtılmadan gidiyor. Denetimi, efendim bu sistemlerin verimli çalışıp çalışmadığında dikkate aldığımızda üzülerek ifade edelim ki %70'i evsel, endüstriyel, tarımsal atıkların hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan Marmara Denizi'ne gidiyor. Burada noktasal olarak tek bir kurumu, tek bir yerleşim yerini, tek bir kaynağı, efendim tek bir yönetimi, idareyi, belediyeyi dikkate almıyoruz. 40 yıldır hepimiz yanlış şekilde Marmara'yı yönettik. Yanlış şekilde bir atık yönetimi oluşturduk. Bu atık yönetimi iflas etti. Ömer Bey, bu müsilaj ortaya çıktıktan sonra kiminle konuşsam, belediye başkanlarıyla, sanayicilerle, tarım yöneticileriyle, herkes benden çevreye daha duyarlı. En az duyarlı benim konuştuğum zaman. Bütün belediyelerin atık arıtma tesisleri tıkır tıkır çalışıyor. Bütün endüstri kuruluşlarının FM atık üniteleri tıkır tıkır çalışıyor. Bir gram denize
endişeye mahal yok diyorlar yani.
Kesinlikle efendim. Hiç endişeye mahal yok diyorlar. Şimdi onlara bakınca ben kendimden kaygı duyuyorum. Ya arkadaş, kesin ben yaptım bunu. Yani bu Marmara Denizi, bu belediyeler kirletmedi, onların atık üniteleri çalışıyor, sanayi kuruluşları ki çalışıyor, tarımın ki çalışıyor. O zaman herhalde benden kaynaklanıyor diye kendime daha çok bakmaya başladım. Fakat sözlere değil, eylemlere bakıyoruz. Deniz bize bunu söylemiyor. Deniz diyor hocam, ki, atıklar arıtılmadan geliyor diyor Deniz.
Tam burada araya girip şunu sormak istiyorum hocam. Geçtiğimiz günlerde bir eylem planı açıklandı Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu sorunlarından kurtarılması için. 22 maddelik bir eylem planı. Siz de izlemişsinizdir. Gerçi hani şunu da hemen belirtmekte fayda var. Türkiye'de eylem planı çok yapılır da eylem yapılmaz genellikle. Siz kağıt üzerinde olsa da yeterli görüyor musunuz bu eylem planı? Sizce Marmara'nın sorunlarını giderecek ölçekte ve derinlikte bir plan mı?
Ben bir de şeyi ilave edeyim Yücel'in sorusuna izninizle. Yani bu temiz kirlenmenin sebep olduğu kesin olarak ortaya çıktı. Ama bu kesildi mi mesela? Cezalar verildiğini okuduk ama herhangi bir eylem planı, bu son günlerde bir aydan beri de çok yoğun konuşuluyor müsilaj ama atıkların atılmasına son verildiğine ilişkin bir şey rastlamadık. İkisini birden cevaplarsanız Yücel'le benim sorularımı çok mutlu oluruz.
Sondan başlayayım o zaman. Şöyle, şimdi atıkların Marmara Denizi'nin akmasını durdurmamız lazım. Hangi atıklar? 3 grup ana atıktan bahsediyoruz. Müsilaja neden olan yüzlerce faktörü alt alta sayabiliriz. Biz akademisyenleri getirin bir araya, bir size 1000 maddelik liste yapalım. Ama bunları kümelendirdiğimizde, bir clustering yaptığımız zaman karşımıza 3 tane etki çıkıyor. Birisi kirlilik kaynakları, bir tanesi Marmara Denizi'nin orijinal yapısı, deniz şartlarının durağanlığı, üçüncüsü de küresel iklim değişimine bağlı olarak sıcaklık, yüzey sıcaklıklarındaki, deniz suyu yüzey sıcaklıklarındaki artış. Bu ikisini kontrol edemiyoruz. Keşke edebilsek. İklimi kontrol edemiyoruz. Efendim, uyum sağlama çabası var bütün dünyada. Biz de buraya dahil olmalıyız. Efendim, Marmara Denizi'nin orijinal yapısını değiştiremiyoruz. Ama atıkları azaltmak bizim elimizde. Bu yüzden yani eylem planı yapılsın diye 7 aydır ben konuşuyorum ve eylem planı hazırlıklarının da bizzat içinde bulundum. İçinde bulunduğum için söylemiyorum ama şu anda o 22 maddelik eylem planına bakarsak fevkalade Marmara Denizi'ndeki bu kötü gidişi durduracak bir eylem planı. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Hemen buradan oraya tekrar döneceğim. Peki bu eylem planı yapıldıktan sonra denetimler arttı mı? Atıkların Marmara Denizi'ne ulaşması engelleniyor mu? Şimdi evsel atıklardaki azalma söz konusu değil. Üzgünüm. Çünkü biz yıllardır ön arıtma diye bir şey uydurmuşuz. Uydurmuşuz diyorum. Yani bunu çevre mühendisi arkadaşlarım, çevre mühendisliği hoca, akademisyen hocalarım yanlış anlamasınlar. Şu anlamda diyorum, adı üstünde ön arıtma. Arıtma tesisine girmeden önce atıklar fiziksel olarak bir ızgaradan geçiriliyor. Eğer biraz daha hassassanız bir kum filtresinden filan geçiriyorsunuz. Azıcık dağları, başka şeyleri filan da ayrılmış oluyor. Sonra bir mikserle, güçlü bir mikserle karıştırıp sıvılaştırıyoruz. Ondan sonra bu atı esas arıtmaya tabi tutmamız lazım. Biz diyoruz ki buna gerek yok kardeşim. Yani madem ki Marmara Denizi'nde orijinal bir akıntı sistemi var, aşağıdan su geliyor, Akdeniz'in suyuna verelim gitsin demişiz. Ve bu devam ediyor. Şimdi bu atık ön arıtma dediğimiz sistemleri gerçek arıtmaya dönüştürmek hem zaman hem para demek, hem insan gücü demek. Yani bu bir anda olacak bir şey değil. Bunun farkındayız ama altını çizelim. Bu evsel atıklar hiçbir değişikliğe uğramadan akmaya devam ediyor. Peki bizim hızlıca engelleyebileceğimiz atıklar hangisi? Endüstriyel atıklar. Neden? Çünkü bu endüstri kuruluşları zaten ruhsat alırlarken demişler ki biz atıklarımızı arıtıyoruz. Biz de denetlemişiz devlet olarak. Demişiz ki tamam sen atıklarını arıtıyorsun hadi üretime geç demişiz. Peki arıtıyor mu? Arıtmıyor.
Arıtmıyor.
Şu anda bakanlıktan ciddi oranda bu 7 ile merkez teşkilatından denetçiler geldi. Ben Balıkesir için konuşabilirim. Diğer tarafları basına yansıyan bilgileri izleyebiliyorum. Ama Balıkesir'de valilikte kurulan bir komisyonun üyesiyim. Haftada bir toplanıyor bu komisyon. Sayın Vali çok ciddi, Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak çok ciddi olarak bunun üstüne gidiyor. Ve kirletici endüstri kuruluşlarının üstünde müthiş bir denetim baskısı kuruldu şu anda. Eğer yani bir gevşeme yapmaz isek, yani ya kardeşim ama şeyler ne yaptılar şimdi endüstri kuruluşları da hemen dediler ki ha madem siz diyorsunuz ki illa atıklarını arıtacaksın, üzgünüm ben işçi çıkarmak zorundayım dediler. Şimdi işte tam gevşeme noktası. Umarım ki geri adım atılmaz. Bu denetimler sımsıkı devam ettirilir. Basına yansıdığı kadarıyla dün itibariyle 14 tane Marmara Denizi'nin çevresinde endüstri kuruluşuna kapatma kararı verildiğini okudum. Kendi bulunduğum civarda bu uygulamaların bir şekilde izlendiğini, takip edildiğini, yapıldığını görüyorum. Bu bana umut veriyor. Onun için ümitliyim. Ama 100 birimlik işimiz varsa biz bu eylem planını hazırlamakta bir birimini yaptık. Buraya 99 birim işimiz kaldı. Yani eylem planları öyle yazıldıkları kağıtlardan filan almazlar güçlerini, uygulamadan alırlar. Benim ümidim bu eylem planının diğerlerinden farklı olarak çok aktörlü olarak hazırlanmış ve imza altına alınmış olması. Bu bana ümit veriyor. 7 tane il var Marmara Denizi'nin çevresinde. Farklı farklı partilerden belediyeler yönetiyor buraları. Şimdi eylem planı hazırlığında herkes bu hazırlık çalışmalarına katıldı ve 6 Haziran'da Sayın Çevre Bakanı'nın yaptığı açıklamanın öncesinde Çevre Bakanı ya bu 7 ilin valisi efendim 7 ilin belediye başkanları bu eylem planının altına imza attılar. Çoğulculuk, katılımcılık belki bizim en büyük güvencemiz şu anda. Onun için diyoruz ki ya ne olursunuz arkadaş, politik olarak çok sizin hedefleriniz olabilir. Politik olarak kavga etmekten mutlu olabilirsiniz. Buradan rant sağlıyor olabilirsiniz. Lütfen kavgayı bırakın, deniz ölüyor.
Evet, son derece önemli bir nokta. Galiba süremizi de bitirdik. Hatta bu sizi tekrar misafir etmek, konuk etmek isteriz. Bu son derece hayatımızın en önemli meselelerinden biri, gerek en temel iklime bağlı olarak iklim yıkımına, gerekse de dünyanın da en önemli iç denizleri, en ilginç iç denizlerinden birinin kenarında yaşayan milyonlarca insanın hayatını çok derinden ilgilendiren bir mesele. Mustafa Bey, Mustafa Sarı, çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Teşekkürler hocam.
Fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Saygılar
çok
efendim.
Teşekkürler.
Çok sağ olun.
Evet, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı ile müsilaj diye adlandırılan ve fakat çok boyutlu bir iklim felaketiyle, iklim ve çevre felaketiyle ilgili neler olduğunu ve neler yapılabileceğine dair bir konuşma gerçekleştirdik. Program bitti. Çok teşekkür ederiz.
Hoşça kalın. İyi günler.
Hoşça kalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.